Ayrım 16, sayfa 79. Bütün öğeler arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Ancak son kertede ekonomik hareket kendi zorunluluğunu dayatır. Engels'in formülasyonu belirsizlikle doludur. Ekonomik faktörün çok sayıda etki arasında bir tanesi olduğunu, yine de ideolojinin ve bilginin her türünün nihai hakemi konumunda bulunduğunu ileri sürmek, onu kendi başına doğruyu yanlıştan ayırmanın bir ölçütü ya da başka bir toplumsal teori karşısında bir toplumsal teoriyi doğrulamanın aracı durumuna getirmez. Söz gelimi, ideolojik çarpıtma ihtimali başkalarından daha az olan bazı toplumsal çıkarlar vardır. Durum böyleyse ekonomik faktör nihai açıdan nasıl belirleyici olmaktadır? Aslında Engels, fikirlerin toplumla tam ilişkisini, belirlenimlerin ve ona bağlı olarak özerkliğin yapısını ortaya koyamayan çok nedenlilik ve bağlama bağlı açıklamalar gibi Marksizm öncesi kavramlara başvurmaktadır. Örneğin, felsefeden bahsederken şunları yazar. Öncellerinin aktarmış olduğu mevcut felsefi malzeme üzerindeki ekonomik etkilerin, parantez, yine genel olarak politik ve benzeri kılıklarla işleyen devreye girmesiyle, burada ekonomi yeni bir şey yaratmaz, fakat varoluşta bulunan düşünce malzemesinin değişmesini ve daha ileri düzeyde geliştirilme biçimini, üstelik çoğunlukla dolaylı biçimde belirler. Zira felsefeyi en çok etkileyen şeyler politik, hukuksal ve ahlaki değişimlerdir. Parantez, Marx ve Engels, 1962, cilt 2, sayfa 495-496. Engels'in duruşu, 18. yüzyıl materyalizminin, Montesquieu ile Ferguson'un belirli bir durumdaki değişik öğelerin karşılıklı etkileşimini savunan bakış açısıdır. Bu bağlamdaki kısmi özerklik nosyonu, karmaşık durumları karmaşık etkileşim biçimlerinin karakterize ettiğini söylemenin yalnızca başka bir yoludur. Ancak Engels'in kendi nitelemesiyle üst ve alt ideolojiler, parantez, somut ekonomik düşüncenin karşısında saf düşünce arasında yaptığı ayrımda temeli dolayımlama kategorisinde olan ikinci, daha diyalektik bir ideoloji teorisi örtük biçimde bulunmaktadır. Düşünce soyut ideolojiye ne kadar yaklaşırsa o kadar çok kendi evrimindeki tesadüfi öğelerle belirlenecek ve yönü bir zikzak çizecektir. Kavramlar ile onların maddi varoluş koşulları arasındaki karşılıklı bağlar giderek daha karmaşık hale gelmekte, giderek daha çok ara bağlarla örülmektedir. Parantez, Marx ve Engels, 1962, cilt 2, sayfa 397. Bu düşünce kabaca ifade edilmiş olmakla birlikte fikirler tarihinin mekanik değil, diyalektik bir evrim süreci olduğu düşüncesini de içermektedir. Marx, Grundrisse'de sanatın en yüksek gelişmesinin belli dönemlerinin toplumun genel gelişmesiyle de toplumun örgütlenmesinin maddi temeli ve iskeletiyle de doğaldan bir bağının bulunmadığını, parantez, Marx, 1971, sayfa 215-217. İleri sürerek, ekonomi ile kültür, sanat ile toplumsal yapı arasındaki ilişki sorununu gündeme getirmişti. 18. yüzyılda Fransız ve Alman felsefesinde görülen gelişmeler, Fransız ve Alman toplumunun sanayi öncesi, yarı feodal yapısına kolaylıkla bağlanamazken, antik Yunan sanatı kendisinin ekonomik açıdan az gelişmiş ekonomik sistemini aşmıştı. Bununla beraber Marx'ın ideoloji teorisine en önemli katkısı, 18. ve 19. yüzyıl siyasal iktisadına yönelttiği kapsamlı eleştirileridir. Marx burada bilimi ideolojiden açıkça ayırıyor ve sınıfsal çıkarların düşünceyle karmaşık ilişkisini sergiliyordu. Kapitalin parantez 1873 ikinci baskısına son sözde de klasik siyasal iktisadın parantez Smith ile Ricardo sınıf mücadelesinin henüz gelişmemiş olduğu döneme ait olduğunu, ekonomi biliminde hızlı ilerlemelerle karakterize edilen bir döneme ait olduğunu savunmaktadır. Ne var ki 19. yüzyılın başında sınıf çatışmasının keskinleşmesi, Fransız ve İngiliz burjuvazisinin politik iktidarı sonunda fethetmesiyle birlikte sınıf mücadelesi teorik düzeyde olduğu kadar pratik düzeyde de giderek daha belirgin ve tehdit edici bir biçime bürünüyordu. Sınıf mücadelesi bilimci burjuva ekonomisinin ölüm çanıydı. Çıkar gütmeyen araştırmaların yerini ücretli ödül savaşçıları, gerçek bilimsel araştırmaların yerini de vicdanı çiğneyen ve bir tek meşrulaştırmayı gözeten art niyetlilik almıştı. Burjuvazinin egemen bir sınıf pelerinini giydiği zamandan itibaren burjuvazi ile aristokrasi arasındaki sınıf mücadelesi, aristokrasi ile ittifak halindeki burjuvazinin yeni filizlenmekte olan sanayi proletaryasına karşı yürüttüğü bir çatışmaya dönüşmüştü. Parantez Marx 1958 sayfa 15. Siyasal iktisat artık ideolojik meşruiyetin talepleriyle kuşatılmaktaydı. Marx artı değer teorilerinde ideolojinin belli başlı iki unsurunu saptamıştı. 1. Bütün toplumsal düşünce kendi inceleme nesnesine karşı önde gelen entelektüellerin pratik çıkarları ve faaliyetleriyle doğrudan ilintili bir konum benimser. Bunun için Smith ile Ricardo, toprak sahipleriyle çatışma halindeki devrimci bir burjuvazinin çıkarlarını ifade ediyorlardı. 2. Aristokrasi ve toprak sahipleri gibi Marx'ın geçiş sınıfları olarak tanımladığı, ekonomik açıdan gerilemekte olan bir toplumsal grubun bakış açısı benimsenirse, ideolojik bilgi bilimsel bilgiyi bozacaktır. Böylece Marx, Smith ile Ricardo'ya ilişkin analizinde onların çalışmalarından sık sık titiz ve nesnel bir bilimsel yaklaşıma bağlılıklarını vurgulayan dürüst araştırmalar olarak söz etmektedir. Smith, emek tartışmasında kapitalist üretimin bakış açısını benimser ve üretken olmayan emeği üretken emekten ayırarak parantez ücretler ve karlar gibi bir getiri karşılığında değiştirilen üretken olmayan emek, sermaye üreten üretken emek. Sorunun özüne yaklaşıp taşı gediğine koyar. Smith'in ayrımı hiçbir zaman kapitalistinkinden daha çok işçinin bakış açısına dayanmamıştı. Buna karşılık Ricardo, kapitalist ile işçi arasındaki ekonomik açıdan eşitsiz ilişkinin doğurduğu zorunlu çatışmayı anlatırken, Marx da Ricardo'nun toplumsal etkilerini aldırış etmeden üretim adına üretim istediği yorumunda bulunmaktadır. Bilimsel açıdan dürüst olmakla kalmayan aynı zamanda kendi bakışıyla bilimsel bir zorunluluğu da yansıtan bir acımasızlık. Görülüyor ki Ricardo'nun siyasal iktisadı, sanayi burjuvazisinin bir bütün olarak toplum karşısındaki tarihsel zaferini ifade etmektedir. Bu anlamıyla Ricardo'nun çalışmaları Marx'ın terimleriyle, Smith de olduğu gibi ideolojik öğelerle bezenmiş olmasına rağmen gerçekten bilimseldir. Ricardo'nun anlayışı, yalnızca çıkarları üretimin çıkarlarıyla ya da insani emeğin üretken gelişmesiyle çakıştığı için ve çakıştığı kadarıyla sanayi burjuvazisinin çıkarlarına paraleldir. Parantez Marx 1964-1972 cilt 3 sayfa 118-119. Marx daha sonra ideolojik bilgi ile bilimsel bilgi arasında bir ayrıma gider. Klasik ekonominin kaba kinik karakteri, onun dürüstlüğü aslında mevcut koşulların bir eleştirisidir ve Marx bu noktada Smith'in ruhban sınıfı tanımını aktarır. Başka insanların çalışmasının ürünlerinin bir kısmıyla geçinen, üretken olmayan emekçiler. Aynı doğrultuda onları hukukçular, hekimler ve edebiyatçılarla aynı kefeye koyar. Marx şöyle yazmaktadır: bu henüz kendisini toplumun bütününe, devlete ve benzerine tabi kılmamış, hala devrimci olan burjuvazinin dilidir. Bütün bu ünlü ve geçmişi olan meslekler, ekonomik açıdan burjuvazinin ve aylak zenginlerin hizmetindeki uşaklar ve dalkavuklar sürüsüyle aynı düzeydedir. Parantez Marx 1964-1972 cilt 1 sayfa 290-292. Klasik siyasal iktisat, yükselen sınıfın entelektüel bir ifadesi olarak önceki ekonomik teoriye göre toplumsal ve ekonomik düzene daha derin biçimde nüfuz ediyordu ve onun kavramları tarihsel açıdan ilerici olan sınıfın pratiğiyle organik olarak bağlıydı. Bu sınıfın işte ve sanayide, dünyevi faaliyetlerde aktif olması, kendisini geçmiş toplumlara değil, kapitalisti ve sanayiyi getiren, geleceğe bağlayan başlıca etkendi. Bunun için Smith ile Ricardo'nun çalışmaları, filizlenmekte olan kapitalist düzen içinde kendi hegemonyasını daha kurmamış olan bir toplumsal sınıfın pratiğini yansıtmaktadır. Ricardo'nun ekonomik teorileri, kapitalist gelişmeyi ve burjuva sınıfının tarihsel taleplerini haklı göstermektedir. Ancak bu onları kendi başına ideolojik bir niteliğe kavuşturmaz. Gerek Ricardo, gerekse Smith, toplumsal dünyayı mistifiye edip çelişkileri gizleyen çalışmalardan daha çok kapitalizmin ekonomik ve toplumsal ilişkilerinin niteliğini aydınlatan çalışmalar üretmişlerdi. Oysa Ricardo'nun çağdaşı olan Malthus, devlet içinde Smith'in üretken olmayan emekçiler diye görüp eleştirdiği gruplara hayranlık duyup onları överek toprak aristokrasisinin rantlarını bağışlanmaz günahları olan israfçılığı ve kalpsizliğini haklı gösteren bir ekonomik analiz yapmıştı. Bir geçiş sınıfını meşru göstermek, açıkça ideolojiye götürmektedir. Ancak bir insan bilimi, parantez, ne kadar hatalı olursa olsun, onun kendisinden değil, dışından, dışsal çıkarlardan gelen bir bakış açısına uydurmaya çalıştığı zaman benim gözümde bir alçaktır. Ricardo, proletaryayı makinelerle ya da yük hayvanlarıyla aynı düzeye koyduğu zaman bu alçakça bir hareket değildir. Çünkü, parantez, onun bakışıyla onların salt makine ya da yük hayvanı olmaları üretime yol açmaktadır. Bu, her şeyi oluruna bırakan nesnel, bilimsel bir yaklaşımdır. Parantez, Marx 1964-1972 cilt 2 sayfa 114-119. Bu metinlere bakarak Marx'ın ideoloji kavramını daha net biçimde belirlemek mümkündür. Bilginin toplumla ilişkisi diyalektik biçimde kavranır. çelişkilerle karakterize edilir ve gelişmesi açısından eşitsizdir. Bilgi, sınıfsal ve ekonomik çıkarların doğrudan bir yeniden üretimi değildir. Bu formülasyonlar kaynağını açıkça Marx'ın şu deyişinde bulmaktadır. Toplumsal varlık, toplumsal ilişkilerin tümü, insan öznenin duysal faaliyetleri aracılığıyla bilinci belirler. Yine de Marx'ın göstermiş olduğu her şeyin 1760 ile 1830 arasında İngiliz burjuvazisinin kendi tarihsel rolüyle uyumlu olan özgül bir bilgi tarzına ihtiyaç duyması, siyasal iktisadın filizlenmekte olan kapitalist ekonomik düzene tarihsel açıdan zorunlu bir entelektüel karşılık olarak doğması olduğu ileri sürülebilir. Başka bir deyişle, bilgi biçimleri ile toplum biçimleri arasında diyalektik değil, fonksiyonel bir ilişki vardır.